Merhabalar. Senede bir bölüm sadece ve sadece bir bölüm kaydeden o bölümde senenin özeti olan podcast'a hoş geldiniz. Nurbahar ben. Bugün sadece Murat var yanımda. Hoş geldin Murat'cığım.
Hoş bulduk. Artık misafir gibi de hissetmiyorum kendimi. Üçümüzü ağırlıyoruz.
Aynen öyle. Birbirimizin hostuyuz bugün.
Tabii pandemi döneminde de yapardık. Şimdi sen yurt dışlarındasın. O yüzden yine Zoom'dan.
There was a long and unnecessary nostalgia in here.
Sonra şimdi şey yapacağız. Sevdiklerimiz, sevmediklerimiz. Hatta bu kadar yumuşak değil. Çok sevdiklerimiz, nefret ettiklerimiz, honorable mentions ve resolutions diye dörde ayırdık. Bence bu son ikisinin Türkçesini de bulalım. Mesela honorable mention'ın Türkçesine ne deriz?
Sitayişle andığımız ne bileyim Allah Allah.
Neyle?
Bunu sitayişle andığımız bilemedim hiçbir fikrim.
Sitayişle
Rezolü.
andıklarımız, çözümlemelerimiz, 2024'te okumak istediklerimiz.
Degenereyiz vallahi bunlara Türkçeler yok. Resolutions.
Aa, tamam o zaman. Şimdi beşer tane kitap seçmeyi konuşmuştuk her birine, her bir başlığa. Ancak ben bir başlığa 12, bir başlığa 8, bir başlığa 4 filan seçerek çok büyük hileler yaptım. Ama
Çok
hilelerin de şeyi de var.
okuduğun için kabul edilebilir bir kusur olarak görüyorum ben bunu.
Teşekkür ederim. Çok okumak değil, çok dinlemek bence bu seneki. Çünkü yani okuduğum kitapların yarısını neredeyse, yarısını değil ama büyük bir yüzdesini dinledim. Benim için değişik bir sene oldu o yüzden. Böyle bir sesli kitapla tanışma ve bir anda yürüyen sesli kitap reklamına dönüşme çok hızlı gerçekleşti. Yani şu an bu favorilerimde sayacaklarımı 2, 4, 5, 6 tanesini falan dinleyerek okudum
Storytel
diyebilirim.
yapılsa dünyada ranking'e girersin sanki. Yani bu kadar efektif olan
Galiba.
kaç kişi vardır bilmiyorum.
Galiba girerim. Bir de Storytel kesmemeye başladı. Audible'a da üye oldum.
Hop.
Bir de üstüne oradan da arada bir şeyler dinliyorum filan. Ama
Spotify'da
efektif
böyle
bir...
kaç dakika izlediği için kendi boost eden tipler var ya böyle işte 80 bin dakika boyunca bu yıl Spotify'da şarkı dinledim. Sen de böyle belki Storytel'de bunu yaparsın.
Şimdi hepsini söyleyeceğim zaten. Hangisini dinledim, hangisini fiziksel kopyadan okudum diye. Ama sen başla istiyorum.
Yok gitme
Açılışı
şu
ben
an ya.
yaptım.
Sen bak şu anda o kadar kitap okumuşsun. Dağılma şimdi.
Okey,
Unutmadan
tamam.
hepsini söyle.
Ben 5'ten geriye doğru gideceğim. 5'ten 1'e doğru geri gideceğim.
Beşten
En
bire doğru
son en
yürümek ne demek
sevdiğim.
burada? Ha.
Bir numaramı en son söyleyeceğim. Bir
Aa.
numaralarımı diyeyim daha doğrusu. 5 numaralarımdan başlıyorum. Ama sürpriz olmayan bir iki isimle başlayacağım. Muhtemelen her seneki kaydımızda bu iki isim ya da ikisinden biri kesinlikle var. Faruk Duman ve Deniz Gezgin. Faruk Duman'ın bu sene Karga Sabunu diye bir kitabı çıktı. Böyle masalları yeniden yazma gibi bir kısa kısa şeyi var. Çok kısa bir kitap. 12 tane masal, 12 ya da 10 tane masal var galiba içinde. O masallar bildiğim yani şu anda hatırladığımız şekliyle değil, Faruk Duman'ın kendi yorumuyla yeniden yazılmış haldeler. Harika bir
Ben şu
okuma
anda kapattın değil
deneyimiydi.
mi?
Kapatmadım. 3 açık duruyor hala.
Ben de başlayamadım. Belki bu kış.
Belki bu kış. Yani kış çok iyi Sus Barbatuslara başlamak için. Çünkü ilki kışta geçiyor, ikincisi yazda geçiyor falan. O yüzden kış iyi bir başlangıç olabilir. Benim için de 3 açık duruyor.
Yetişkinlere masallar mı bunlar anlamadım ben.
Yetişkinlere masallar tabii ki. Mart'ta falan çıktı galiba bu kitap. O zaman okuyup 5 puanı yapıştırdığım için ve şu anda kitap yanımda da olmadığı için tam açıp da hatırlayamıyorum. Hani şu vardı, bu vardı diye hatırlayamıyorum. Bu birazcık üzücü. Ama bütün kitaplarda bu oluyor zaten. Duygusunu hatırlamak yetiyor çoğunlukla sevip
Öykülerde
sevmediğimizi.
masalda daha çok oluyor herhalde. La Fontaine'i okudum annemle beraber. Hatırlamıyorum ne olduğu bittiğini. Sadece eğlenceli akşamları geçirmiştik. O kaldı bende.
Değil mi? İşte bu şey de bende öyle oldu. Karga Sabunu da ben de tam olarak öyle oldu. Bir seferde falan bitirdim zaten. Deniz Gezgin de yine bu sene bir kitap çıkardı. Gözler, Kanatlar, Çiçekler, Kuyruklar ismiyle. Deniz Gezgin bu işte kısa bir hatırlatma sana. Doğa mevzusuyla, ekoloji mevzusuyla iç içe kurgular yazan.
Sekiyoruz zaten. Geçen sene de bahsettiğim bir şey ama yine hatırlamıyorum falan diye baktım sonra.
Çok böyle obskür bir felaket var ve o felaket sonrasını okuyor gibisin. O yüzden sevilmedi de pek çoğunluk tarafından. Hani obskürtesi kimsenin hoşuna gitmedi ama ben bayıldım.
Neyi kastediyorsun
Atmosferdeki işte
obskürde?
yani ne olduğunu bilmiyorsun, tamam mı? Felaket neydi bilmiyorsun. O felaket sonrası ortam ne bilmiyorsun. Sadece böyle belli ki bir şey olmuş burada okuyorsun. Burada bir şey olmuş ve biz o bir şey olduktan sonrasını okuyoruz şu an. Tamamen yanlış hatırlayıp sallıyor da olabilirim. Bu da bir ihtimal
Cormac McCarthy'nin
öncelikle.
olmuş dersin geçersin ne olacak ya?
Cormac McCarthy'nin olmuş değil. Cormac McCarthy zaten olmuş bir
Hadi be oradan. Ben
kitaptı.
nerede hatırladım. Kayıtlar. İyi oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet, iyi ol. Kimse beğenmemişti o kitabı. Ben beğenmiştim galiba bir tek. Ya da bir arkadaş daha vardı beğenen. Hatırlamıyorum ama. Evet, o çizgide bir kitap. Böyle bir nereye gittiğini bilmiyorsun hikayenin falan.
Sevmeyenler için bir hint oldu. Belki Deniz Hanım da okumayacaklardır bundan sonra. Sadece Nuri var sizin.
Belki de. Belki de. Ya çünkü şey, Deniz Gezgin'in kitapları gerçekten öyle aman aman geniş kitlelere hitap edecek kitaplar değil. Bana hitap etmesinin sebebi de muhtemelen benim işimin aşağı yukarı bu olması ve işimle hobi denmez gerçi okumaya, ama hani işim ve keyfimi birleştiren bir ortak küme bu tip kurguları okumak benim için. Bunun çok kötü örneklerini de okudum bu sene. Ama iyileri de bence çok iyi oluyor. Kötü örneklerinden geçen sene de bahsettiğimi hatırlıyorum. Amitav Ghosh'tan falan. Bunlar hep okuduğum ve konuştuğum şeyler, ama şeyi de anlıyorum. Neden herkese öneremem bunları? Tutup da işte sana demem Murat'cığım, al bu kitabı oku, çok beğeneceksin demem. Çünkü hani orada çok spesifik bir şey var beni yakalayan ve yeterli deyip geçiyorum.
Anlaştık.
Diyerek 4 numaraya geçmeden önce sırayla gidelim. Sen
Ya
sıralamalı söylemeyeceksin galiba ama.
zorlanıyorum çünkü benim önceki senelere göre özel olarak sevdiğim kitap çok az. Hani genel olarak okuduğumdan memnunum. Ama hiçbir de mesela vay ben neyle karşılaştım hissi de uyandırmadı. Hani bir ikisi tabii ki var böyle öne çıkan. O yüzden ben beğendiklerim, beğenmediklerim honorable mention'lar diye bir gitmektense ufak ufak böyle onlardan bahsedeyim. Sen zaten çok daha fazla kitaptan, çok daha uzun süre bahsedeceksin. Bu arada Kerman Yalın'ın pay, o ufacık space'te falan böyle dolanmak istiyorum. İlk bahsetmek istediğimde biraz da şey olsun hani ilk herkesin bilmediği, denk gelmeyeceği biri olsun. İşi canlandırsın istiyorum. Makbule Aras Eyvazi. Ben bu hanımefendiye nereden denk geldim? Aslında işte bir Tahran'a gitme durumum oldu. Onun işte ben İran edebiyatıyla ilgili bir şey yapmalıyım, ne yapmalıyım, ne etmeliyim. Afiru var, şair. Şiirden nefret ediyorum. Belki bir şeyler değişebilir diye. Ha kitabı yine okuyamadım. Çok da sevmedim. Ayrı mesele. Ama Makbule Aram'ın olayı ne? Zaten Firu'nun çevirmenlerinden biri. Türkiye'de o kitap birkaç farklı kişi tarafından çevirmiş. En iyisi olarak kabul ediliyor. Birkaç ödül de almış. Orada da kalmamış. Firu'nun hayatını, daha doğrusu cenazesinin olduğu günü merkezine alan bir roman yazıyor. Biraz biyografik, biraz edebi eleştiri, biraz kurgu. Bunu
Ha,
yaparken
çok
de
güzel.
Makbule, şey, Firu'nun hayatına giren kadınlar, şey erkekler pardon, onları ağzından yazıyor chapter'ları. İşte bunun içerisinde babası var, terk ettiği eski eşi var, sonraki sevgilisi var, abisi var ya da kız, ya da abisi değil belki küçüktü erkek kardeşi unuttum. Onların üzerinden aslında kadın anlatıyor. Biraz hani şey İran toplumunun yani daha devrim de olmamış bu arada. Hani, yanlış hatırlamıyorsam 60'larda geçen bir hikaye. O zaman için bile mesela toplumun en azından bir takım değerlerini kaldıramayacağı bir skandallıkta bir hayatı var. Gayet memnuniyet verici. O yüzden toplumda yer de edinmiş. İyi ya da kötü anlamda çok böyle ortası olunmayan bir figür. Hani ya çok seviyorsun ya nefret ediyorsun. Biraz toplumda öyle ayrıştırmış insanları. O roman çok şeydi benim için. Ne derler? Çünkü çok çevirmen var. Bir şekilde öyküleri, romanları basılabiliyor. Yayın evleri işleri iyi olduğu için. Genelde kötü oluyorlar. Makbule Aras Eyvazi şey çok çok başka bir yerde. Hani sadece çevirmenliğinden değil. Gustosu var. Çok güzel roman kurgulayabiliyor. Belirtmek istediklerini tutabiliyor. Hani çok daha uzayabilir. Ya Firu hakkında çünkü yazarsın bir sürü şey. Ama kendini bir romanla kısıtlayıp mesela çok daha fazla bildiği konulara gidip şov yapmaktan da kaçınmış. Harika bir kitaptı. Firu tanımak için de, İran'a dair bir fikir almak için de. Makbule'nin bu arada öyküleri de çıkmış, okuyamadım. Onlara da bir gün bakacağım. Sırf o yazarı tanımak için de harika bir tercih olur diye düşünüyorum. Öyle onu
Süper,
övmekte
süper.
başlayayım istersen. Senin bir sürü kitap olduğu için tekrar sahneyi
Ya
sana bırakıyorum.
bir sürü kitap var ama tema birleştirdiğim için aslında hani 5 basamaktan bahsedeceğim sadece.
Azmış canım.
Bu 4 numaramı kurgu dışı beğendiklerimi ayırdım. Böyle kurgu dışı ile ilgili bir takıntım değil ama güzel kurgu dışını inanılmaz sevdiğimi fark ettim. Özellikle böyle creative nonfiction alanına giren, aslında böyle bir anı anlatmayla anlattığı kurgu dışını birbirine bağlama bana çok heyecan veriyor. Bunun en güzel örneklerinden biri çok da yeni bir kitap, Lulu Miller'ın Why Fish Don't Exist isimli kitabı. Bunun Türkçe çevirisi de var. Balıklar neden var olmadı ya da niçin var olmadı olması lazım. Bunu ben Storytel'de dinledim yine. Ama çevirisi olduğunu sonradan öğrendim. Şöyle bir kitap bu. David Starr Jordan isimli bir balık taksonomistinin hayatıyla başlıyor. Onun hayatını araştırıyor ama bu Lulu Miller'ın onun hayatını araştırma süreci aynı zamanda kendisinin bir ayrılık ve yas süreciyle eşleşiyor. İşte kendisi iyileşmeye çalışırken David Starr Jordan'ı anlatıyor. Onun başına gelen felaketlerden kendisine geri dönüyor falan, böyle bir kendisi ve bu figür arasında git gel var. Ve hani bu figür kurmaca bir figür değil karşıdaki. Diğer figür de kurmaca değil, kendisi. İnanılmaz keyif aldım. Bir de kendi sesiyle okumuş şeyde, Storytel'de. Böyle hani nerede duygusallaştığını, nerede kırılganlaştığını, nerede gerçekten çok üzüldüğünü, nerede bir şeylerin çözülmeye başladığını falan sesinde takip edebiliyorsun kadının. Yeri gelmişken bir de şeyi ekleyeyim. Lulu Miller'ın bir de Radiolab isimli bir podcast'i var. Aslında bilim gazetecisi gibi bir mesleği var. Böyle her hafta ya da her bölümde diyeyim farklı farklı tematik konuları işleyip böyle konuklar alıyorlar bilmem ne. Dinlemesi bence çok keyifli bir podcast. Yani bir gün bir şey yazmak istersem, ki istiyorum da, yani bunu saklamanın anlamı yok. Bu kadar okuyorsak, bu
İtiraf
kadar
geldi.
konuşuyorsak
Daha önce dememiştim böyle bir şey.
nasıl duymadın ya? Gerçekten.
Vallahi ilk kez duydum.
Ya
Destekliyoruz. Yapıştır.
ama şöyle düşün, yani bunu şey olarak saklamanın anlamı yok. Okuyorsun, konuşuyorsun, bir şeyler kısa kısa yazıyorsun oraya buraya. Bu demektir ki içinde bir şeyler çıkacak yani. Bir şeyler yazmak istiyorsun ki küçük küçük her yerden ufak ufak taşıyor. Ama onları böyle bir konsantre edip bir forma dönüştürmek tabii ki çok uzun süreli bir iş. Ama tam olarak böyle bir şey yazmak istiyorum diyebilirim. Hani bir şey yazacaktıysam keşke o kitap bu, keşke bunu ben yazsaydım falan gibi. Yine benzer kanaldan yerli bir yazarımızın Ulaş Tanrıkul'un Kuş Mitolojisini çok beğendim. Gerçekten kuş mitolojisini anlatıyor ama kuşlarla kendi ilişkisini de anlatıyor. Kuş gözleme nasıl başladığı, nerede neyi gördüğü, nerede neyi gördüğünü de ne hissettiği falan. Çok ince ve çok tatlı bir kitap. Umarım daha çok yazar. Merakla bekliyorum neler yazacağını. Sıkı takipteyim kendisini. Üçüncüsünü de çok hızlı anlatacağım. Aslında başka bir yerde konuşuyor olsak üzerine en uzun konuşacağım şey bu olur. Andrea Wolf'un Doğanın Keşfi isimli kitabı. Bu şey Humboldt'un biyografisi aslında. Humboldt işte bizim ekoloji ve evrim camiasının süper kahramanı. Darwin'den de önce geliyor. Hem era olarak hem de şey olarak, gelişim olarak da önce geliyor. Darwin'in öncüsü, hatta Darwin Beagle seyahatine çıktığında yanındaki kitaplardan biri Humboldt'un Latin Amerika'da yaptığı gözlemleri anlatan personal narrative.
Minnacık
Ama
kaybolmuş.
şey,
Darwin'i dahil edince sen oradan
ya
aşina
evet. Ona sonra geleceğiz. Buna
olmuşsun.
değineceğiz sonuna doğru. Bir de bir yandan da Humboldt sonrası Humboldt yorumlaması veya böyle bir Nazi düşüncesini beslediği için bu hani sosyal Darwinizm denen, sosyal evrim denen böyle tamamen, çok affedersiniz, götüyle okuyup götüyle anlayan insanların bunları böyle bir rasyonizasyon aracı olarak kullanmasıyla birlikte Humboldt bayağı böyle şey Avrupa'da, özellikle Avrupa'da ve Amerika'da çok da konuşulmayan bir isme dönüşüyor. Çünkü direkt değil ama dolaylı olarak Alman olmasıyla ve işte Nazi fikrini beslemesiyle birazcık böyle unutula gelmeye başlanmış bir seviyede. Andrea Wolf'un yapmaya çalıştığı şey de zaten tam olarak bu. Yani bu insanı konuşmuyoruz ama bugün yazılan bütün kitapların arkasında bu kişi var. Hani Nature Journaling'den tut, onun da ilk örneği neredeyse, hani bilimsel ama anı da aynı zamanda, onun da ilk örneği bundan geliyor. Bugün bütün bilimi demeyeyim de en azından benim hayran olduğum bilimsel camiayı şekillendiren o evrimsel düşüncenin başlangıçları, hani Darwin bir gece uyanıp da "Aa, böyle bir şey var" demedi, hani öncüleri bu insanlar onun, hani dahilik öyle bir şey değil ya, bir anda bir fikir gelmiyor kafana, gündemde ne olduğunu takip ediyorsun, okuyorsun, böyle bir kümülatif birikimli bir şey. Çok çok bayıldım şeyin, Humboldt'un yaşamını hem Andrea'nın anlatmasına hem de Humboldt'un kendi yaşamına. Bir süre sonra bence deliriyor tabii Humboldt. Darwin'le küçük bir karşılaşmaları var. Hani Darwin çok gidip ziyaret etmeye çalışıyor falan onu. Anılarından şey çıkıyor sonra. Humboldt'la görüşüyor. Ama Humboldt o kadar çok konuşuyor ki, o kadar çok konuşuyor ki adama soru bile soramıyor. Hani böyle sıyırıyor bir noktada. Hani sürekli konuşuyor, sürekli anlatıyor. Kimseye izin vermiyor falan, öyle bir hale geliyor. Kendi geleceğim gibi de birazcık. Belki o yüzden de yanımızın da deyip Humboldt'a dönüşmeyerek Sana bırakıyorum. Kurgu dışı kısmım bu
Kendimi böyle
kadar.
Humboldt'la görüşmeye çalışan Darwin gibi hissettim. Sürekli konuşuyor, sürekli konuşuyor, sürekli konuşuyor. Bana fırsat vermiyor. Ama notumu aldım. Özellikle Miller'ın linkini istiyorum podcast'ının.
Tamam. Tamam.
Resolution'da bir yerden bağlanacakmış. Bir hissettim bakalım. O zaman ben bir tane daha Türk yazardan başlayayım. O da aslında şey birkaç yıl önce camiada bilinen ama bir noktadan sonra yine geri planda kalan bir yazar. Elvan Kaya Aksarı. Benim için de hikayesi enteresan. Şöyle bir arkadaşım çok beğeniyor bir kitabını. Kitabın ismi de şey Saatçi İbrahim Efendi Divanı'ydı galiba. Baktım Goodreads'te 5'i basınca hayırdır yani Pinti de bir arkadaş hani Cimri de bir arkadaş hani hayırdır yani. Baktım sonra işten dönüyorum Ankara'ya gelecekmiş. Allah Allah bunların hepsi şartlar birleşti. Ben bu kitabı alayım bari hani. O gün de boşsam gider dinlerim kendisini. O kitap yoktu. Başka bir kitap verdiler bana. At Sancısı diye bir kitap. Kitabı okuyup da sonra fark ettim. Aa bu erkekmiş bu arada. İşte bütün neydi ismi? Elvan Kaya Aksarı. Ben de bütün
Ben
çağrışımı
iki
kadın bir
soyadlı bir
yazardı.
kadın diye düşün. Evet.
Ya
İşte
ben de
kendi
zannettim.
soyadı ve evlilik soyadı gibi bir şey düşündüm hani.
Tabii de böyle. Evet bir de çift soy isim gibi hissi de uyandırıyor. Çünkü Kaya aklına erkek onda gelmiyor falan. Çok çok iyi bir kitap. Bu arada Everest'ten basılmış. Hani Everest'in ilk roman ödülümü almış. Ya başka bir ödülün ilk roman ödülümü. Onu unuttum ama hani takibinde 1-2 yıllık bir boşluğu var. Şimdi birkaç farklı kitabı işte Vasil Ando'dan falan çıkıyor. Onları okuyamadım. Ama At Sancısı hani senle birkaç yıl önce okuduğumuz bazı kitaplar vardı. Hani biraz daha Cumhuriyet'in erken dönemindeki Türkçe dil kullanımını beğendiğimiz yazılar çıkmıştı ortaya. Ve o havada yani şu an akranın
Aa, çok güzel.
sayılacak. Belki benden 5 yaş büyük bir insan. Çok güzel bir dil kullanım var ve hiç şey yapmıyor, sırıtmıyor. Hani çünkü ben bunu kassam, ay Peyami Safa'da da şu kelimeler kullanmış. Kendi şeyime de onu entegre etsem bağırır. Adam organik bir şekilde muhtemelen böyle de konuşuyor. Çünkü enteresan da bir herif tanıştığında sonrasında. Hani tam o cümleleri kullanabilecek, onu ne bileyim metne yedirebilecek bir tipi de var, karakteri de var, bir havası da var. Kitap da öyle. Konusu da aslında biraz şeyle alakalı. Biraz Türkiye'deki standart böyle bir doğu-batı ikiliği, bir takım değişimler, dönüşümlere toplumun ayak uyduramaması, orada yaşadığı sancıyı anlatan aslında standart bir anlatı var. İşte at arabaları kaldırılacak. Kim kaldıracak? Devlet istiyor. Orada kim var? Belediye başkanı var. Ya da ne bileyim devletten yetkili biri var. Bir yerde buradan ekmeğini kazanan bir insanlar var. Onların çatışmasını mesela paralel bir şekilde birbirleriyle de geliyor bu insanlar. Çok tepede bir işte devletli bir insan. Altta ise arabacı bir adam. Onları yan yana da getiriyor kitap. Bence o hikaye çok şey değil. Hani beni öz olarak çeken bir tarafı yok. Ama ne bileyim yaşayan bir insandan böyle bir dili görmek, o hazzı almak benim için güzel ki biliyorsun aşağı yukarı hani ölmüş yazıları tercih ediyoruz okurken. O
Yaşayan
yüzden
öğretemez motton.
aynen öyle. Ama ben Elvan Bey'in şey daha sonra farklı şekillerde imzasını atacağını ve insanların seveceğini düşünüyorum hani. Bir kitapla mutlaka şey ismini tekrar yapacak diye umuyorum.
O zaman seni Valencia'mıza gelirken bu kitabı yanında getirmeye ve bana hediye etmeye davet ediyorum.
Neden olur?
Edinemem
Emrolur.
başka türlü edinemem çünkü. O zaman
Tamamdır.
ben geçiyorum 3 numarama. 3 numaramda da
Yapıştır.
2 isim var. Ama bunlar tematik olarak bütün değiller. Sadece şey olarak bütünler. Yazıldıkları yıl olarak da değil. Sadece su
Ya tema
atmak için bir
oluşturamadın. Adı
hile
ismi ve kategorim var. Doldurun o
oluşturamadım.
torbaya. Kimi yiyorsun? Yapıştır.
Şu an öyle yaptım. 3 numaramda Gabriel Zevi'nin Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow isimli romanı var. Bunun çevirisi yok maalesef. Storytel'den dinledim yine. Ya da Audible'dan. İkisinden birinden dinledim. Bu benim için çok ilginç bir kitap. Şu yüzden. Öncelikle şeyi bilmiyordum. Bu Gabriel Hanım'ın 17-18 tane falan kitabı var ve genel olarak Young Adult yazıyor anladığım kadarıyla. Ama bu kitap onlardan çok çok çok farklı şekilde ayrılmış. Zaten geçen yılın işte New York'ı ve New York Times'ın şeylerindeydi. En çok beğenilen kitaplar listelerinde falandı. Benim geçen sene çok ziyaret ettiğim listeler oldu onlar. Honorable Mentions'a da bahsedeceğim şeylerden biri ama oradan böyle çok şey aldım. İlham aldım diyeyim. Amerika gündeminde ne var? Hani bu insanlar neler okuyorları gerçekten merak ediyorum. Çok da iyi oldu benim için. 18 tane kitaba falan 5 puan verdim.
Yani anladığım kadarıyla bizim de hani şey daha önce kitap kulübünde başka vesilelerde ya Amerikan edebiyatında güncelde ne var ne yoka baktığımız oldu. Ben çoğu zaman hayal kırıklığına uğradım hatırlıyorum. Hatta bu senin için de geçerli. Ama bir yandan da şeyi görüyorum. Sen bu sene özellikle Storytel üzerinden olabildiğince güncel, muhtemelen bizim ülkemizde seneye belki hiç çevrilmeyecek kitapları dinleme fırsatı buldun. Ve genelde yorumun olumlu. Buradan şunu almaya çalışıyorum. Niye iyi olanlar çevirmiyor mu acaba bize? Yine böyle bize çırık çürük mü kalıyor çevirirken diye
Evet.
düşünüyor değilim.
Bence öyle çünkü nefret ettiklerimde tam da buna değinecektim ben de. Hani bu kadar güzel kitaplar varken bunu niye çevirdiniz ya diyeceğim bir kitap var mesela. Hani o kadar şey yani şey editörlerdir işte bilmem ne de Twitter'da gördüğümüz ya da Goodreads'de takip ettiğim insanların da bu kitapları okuduğunu görüyorum bu arada. Şey değil haberleri yok değil bu kitaplardan. Ya çevirisi yavaş ve uzun sürüyor çünkü öyle de oldu. Mesela şey en son Şilli Şair'i okudum şimdi Zambra'dan daha dün akşam bitirdim. Herhalde çevrilmeyecek diye vazgeçip İngilizcesini almıştım hazır buradayken. Böyle bir kopyası da olsun istedim
Ya
elimde. Ya
çevirdi mi?
2019 yeni çıktı çevirisi de Notos'tan. Yani 2 gün falan oldu çıkıldı. Hani 2019 yazımı kitap çevirisi 2023'te geliyor. Hani ya da zaman alıyor demek ki. Hani gelecek ama biraz geç gelecek de bir ihtimal. Ya da işte ne bileyim teliftir, meliftir. Sonuçta bunlar şey çok büyük yayın evlerinden çıkan çok ünlü kitaplar. Belki telifle ilgili sorunlar var.
Ne orada bahsettiğim
Telifi
bazı yerlerden
karşılayamamakla
bunları
ilgili.
duyuyorum. Ama Zambra'yı ne bileyim bayağı da popüler bizim ülkemizde. Ben hiçbir kitabını okumadım
Tabii
ama
tabii.
çok da okuyanı var. Hani 4 yıl beklemesi şey. Belki sanki biraz tercihe bakmış. Ya da ne bileyim tembelliğe vurmuş gibi
Belki
hissettim.
de. Belki de. Şimdi yanlış olmasın 2019 diye hatırlıyorum da bir dakika bakacağım ya ona bakmak zorundayım.
Bakalım. Hemen
Şimdi
bakalım.
şey suçlamayayım şimdi 2019'da yazılmış da 2023'te çevirmişsiniz ta diye suçlamış olmayayım kimseyi.
20.
Yok 2022'de yazılmış. 22.
Yok.
Yok
Hayır.
copyright 2020 aynen.
Tabii.
2022'de İngilizceye çevrilmiş. 2023'te de Türkçeye çevriliyor. Yani 3 sene bilmiyorum ideal bir süre mi ama mesela şu bu Gabriel Zevin'in şimdi bahsedeceğim kitabı İspanyolca çevirisi var. Birçok dile çevrilmiş ama Türkçe gelecek mi gelmeyecek mi o bile bir soru işareti.
Herhalde Türkçe, İngilizce'de böyle bir acclaim edilmediği sürece bir Allah'ın kulu dedi ben bunu İspanyolca'dan Türkçe'ye çeviririm demiyor. Sanki o piyasada önce bir kendi kanıtlaması lazım ki.
Belki de, belki de.
İngilizceyi takip ediyoruz yine de.
Bilemiyorum. Bilmiyorum. Bana daha çok İspanyolcayı takip ediyormuşuz gibi geliyor. İngilizceden ziyade.
Okey.
Bilmiyorum. Ya da şey buradaki İspanyolca yani İspanyolcadan İngilizceye çevirinin az olduğunu Türkçeye oranla az olduğu gibi bir izlenime kapıldım. Daha çok başındayım. Daha 2 aydır takip ediyorum bunu ama göreceğiz zamanla. Seneye
Ve daha güzel, daha
söylerim.
olgun değerlendirmeler karşımıza çıkacaksın tabii ki.
Aynen. Bu Tomorrow and Tomorrow, özet olarak oyun yazılımcısı 2 arkadaş ve 3 arkadaşla başlıyor. Bu şekilde pazarlanıyor Amerika Washington Post'ta diyeceğim sana. Ama olay kesinlikle o değil. O sadece böyle bir kişilerin mesleği ve o zamanlar hani 90'lar sonu Harvard'da ve işte bilmem nerede olmanın o zamanlar bilgisayar bilimlerine bulaşmanın böyle küçük küçük oralara değiniyor. Ama bu böyle bir 3 kişi arasında yaşanan devasa büyük bir arkadaşlık. Arkadaşlığın zaman zaman aşka dönmesi, aşkın zaman zaman arkadaşlığa dönmesi, işte bir kaybetmeler, her şey var, her şey. Yani 3 kişi düşün, 17-18 yaşlarından başlayıp bu insanları 35-36 yaşına kadar takip ediyorsun. Ve bakıyorum benim 18 yaşımdan 35 yaşıma kadar takip etse birisi gerçekten aynı bu tip detaylar, yani spesifik detayların aynı olması değil de hani bunlar konuşulurdu gerçekten işte şu insanla ilişkisinde şunlar şunlar oldu. O takip etme şekli çok güzeldi ve o şeyi bütün o duygu sperini yansıtıyor bir insanın. 18'den 35'e gidene kadar yaşayabileceği bütün gelgitler, bütün çatışmalar var burada. O yüzden acayip hoşuma gitti. Tabii kişisel yanı da var bunu beğenmemin. Benimle çok paralel olduğunu düşündüğüm bir plotu da var bir yandan. O yüzden de bayağı böyle bir gözlerim dolu oldu zaman zaman. Ah be.
Bir takım vakıf olduğum şey geçmişin aklıma geldi. Susuyorum. Bir
Ah.
yandan kitapta ilgimi çekti. Bakalım. Şş.
This was a very personal comment.
Öyle. Çok beğendim bu kitabı. Yani asıl olarak muhtemelen müthiş bir edebiyat değil ama okuyan herkesin de çok beğendiği bir şey oldu. Herkese bir şekilde dokunmuş demek ki. Bu kategorideki ama aslında bu kategoride olmayan
Halen kitap
hileyle
var mı kategoride?
sıkıştırdığım Bir tane konuştum zaten. İkincisi var şimdi
Olur mu
sadece.
ya?
O
Tamam.
da Eleanor Catton'un Birnam Wood isimli kitabı. Eleanor Catton ilk kitabıyla Booker almış. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun da Türkçe çevirisi yok daha. Ya da yok ya herhalde. Onu ben de okumadım zaten. Birnam Wood 2023'te çıkan kitabı. Çok, çok ilginç bence. Yeni Zelanda'da geçiyor hikaye. Genç bir kadın, 25 yaşında falan bir kadın, kullanılmayan bahçelere, şehrin içindeki kullanılmayan bu atıl alanlara, atıl alanlarda tarım yapıyor işte. Patates ekiyor, bilmem ne ekiyor. Normalde yasak bu. Aslında trespassing yapmış olursun. Ya belediyenin alanını kullanmış oluyorsun, ya işte insanların terk edilmiş evinin bahçesini kullanıyorsun falan. Bence çok eğlenceli bir fikir bu. Neden benim aklıma gelmedi ve neden Ankara'da böyle bir gerilla botanikçiliği başlatmadık diye böyle bir küçük hayal kırıklığına uğradım. Ama sonra yani çok beğendim ama çok spekülatif gidiyor. Sonra işte bunlar bir tane milyarder bir Amerikalı iş adamıyla karşılaşıyor, yolları kesişiyor falan filan. Hani bu kadar büyük büyük olmasına rağmen olaylar çok iyiydi. O gerilim dozu, işte komedi dozu, aynı zamanda merak var, işte yine İkili ilişkilerdeki o gerilimler falan filan, bunlar çok güzeldi. Özellikle iki kadın arkadaş arasındaki işte bu şeyi kuran, Birnam Wood isimli kolektifi kuran ve sonradan o kolektife dahil olup bu kadının yardımcısı gibi pozisyonda bulunan kişinin ilişkisi. Yani STK'larda çok zaman geçirdim maalesef. Gönüllülük, tırnak içinde gönüllülük vasıtasıyla. Oraları inanılmaz güzel yakalamış Eleanor
Sana bir
Hanım.
sorum
Çok
olacak.
beğendim yani.
Senin
Tabii.
okuduğun kitaplarda şimdi 3 tane 4 tane üst üste gelince fark ediyorum. Hep böyle 21. yüzyıl temaları. 21.
Evet,
yüzyıl
bu
yaşamaları,
sene.
work space'leri hep
Evet.
karşına çıkıyor. Bunların merkez alanı romanlar yazılıyor. Bizim edebiyatta var mı öyle şey?
Bilmiyorum.
Bizim biraz sanki
Bilmiyorum.
çok
Vardır kesin.
böyle bireyle yani şey filmlerimizde dalga geçiyor ya, şimdi taşla ilgileniyor diye. Ben de bazen bizim
Gibi.
edebiyatta bazen çok bireyle boğuluyor gibi geliyor.
Olabilir.
Enteresan. Yani ben
Ya
böyle
yani o
örnekler bilmiyorum.
şey
Belki vardır hani dinleyenler söylesinler.
belki vardır. Ben de bilmiyorum ama mesela bu 2018 ve 2020 arası patlayış gösteren o Türk öykücülüğünde, hani o özellikle kadın öykücülüğün yapmaya çalıştığı 21. yüzyıl kadınları yazmaya çalışmaktı. Ama hani roman şeklinde bu dönüştü mü? Belki var bir iki tane. Kerem Eksen verilebilir bence örnek. Onun üç romanı da. Ki
Öykü ile
Honorable
beraber andığınız ılık
Evet.
isimli romanlar olarak
Çok
hayatta galiba.
ayıp ya. Çok ayıp.
Adı ne arkadaşım
Evet.
orada?
Aa, tam hatırlayamadım. Resmen unuttum adını. Üç tane
Reha.
kitabı var. İşte ölüm. Vallahi unuttum. Bakayım. Neyse.
Sağlık olsun. Uyku
Sen geç
krallığıymış
hadi.
bak.
Bu Uyku
Sağlık
Krallığı.
olsun. Sağlık
İmparatorluğu
olsun.
değil. Bu kategorim bitti. Kategori olmayan kategorim bitti. Sen de.
Afiyet olsun. Ben de ne derler, yine promote etmek için bir kitaptan bahsedeyim. Ghassan Kanafani'den bahsetmek istiyorum. Yani bu arada ben nerede karşılaştım? Bu İsrail-Filistin çatışmasının takibinde Twitter'da casual her akşam karşıma çıkan minik bir röportaj parçası var, böyle bir video. Videoda niçin hani ateşkes yapıyorsunuz, niye barış yapmıyorsunuz diye soruyorlar. Karşı kişi de bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hani sözcüsü. Sonra öğreniyorum bunları tabii ki. 3-5 kere maruz kalınca konuya bakmaya başlıyorsun. Hani boyunla kılıç arasında hani nasıl biz mutabakat sağlayacağız falan şekilde konuşan. Çok da şöyle ne daha söyleyeyim. Sini o kadar berrak ki ben röportajı her açtığımda etkilendim. Baksan 50 saniye bir şey belki de. 1 dakika mı unuttum. Kim ya bu herif oldum? Hani baktım roman da yazmış. Öykü de yazmış. Hayırdır? Direkten baktım Türkçe kitabı var mı? Var. Metis basmış. Hatta bu yılın başında basmış yanlış bilmiyorsam hani şu İsrail Filistin geliminin ne derler yarattığı hype'la böyle ortaya çıkmıştı bir de değil. Metis daha önceden bu işi çıkartmış ortaya. Başa dönemeyiz diye bir kitabını okudum. İnanılmaz beğendim. Yani sadece ya Filistinlerin 10 yıllardır yaşadığı hikayeyi anlatması değil konu. Yine oradan kaçan bir şekilde ülkeden çıkmak zorunda olan, ekmeğini kazanmak için başka ülke ekmeği zorunda kalan 3 mülteci. Bunlar işte Iraklılar. Kuveyt'e geçmeye çalışıyorlar. Çünkü ekmek orada, para orada, iş orada. Ve onların yaşadığı aslında trajik durumu anlatıyor. Bunu yaparken de çok sembolik yerlerden Filistin halkına da eleştiride bulunuyor. Çünkü onun görüşüne göre de biraz da aslında gitmek değil, orada kalıp mücadele etmek önemli ya. Onu mesela çok şey böyle üstten böyle meta narratiften yapıyor. İnci de bir kitap. Çok böyle minimal bir şekilde fazla başını da ağrıtmadan, dramla seni coşturmadan ona çok kaçan insan var hani yazarlarda. Harika bir kitap yazmış ki bunu çok genç yaşında yazmış. Yani çok erken bir yaşta bombalanarak öldürülüyor adam yani arabasında. Ailesinin gözünde.
Aha.
Belki çok daha iyi şeyler yazacaktı. Bilmiyorum hani Filistin'de yaşanan katkısı başka politik konular ama yani bilmiyorum Gassan Kanafani'ye bakmak lazım. Ben daha önce İsrail-Filistin meselesine lise yıllarından itibaren bakardım. Hatta Hamas'ın oradaki lider yağması çok da gürültü koparmıştı bizim ülkemizdeki hani sol İslamcı cenahlarda falan. Ama ben bu eserle denk gelmemiştim. Bu isimle de denk gelmemiştim. Çok da memnun kaldım. İnsanların bakmasını öneririm. Hatta ne bileyim ülkemize çok yaygındır. Yer yer bizde dahil oluyoruz. Hani Suriyeli mültecilere bir öfke. Oraya çok daha xenofobik bir bakmak onları. Ama yani şey mültecilerin ne bileyim karşılaştıkları zorlukları belki ne bileyim edebiyat insanlara bir şeyleri gösterebilir. Gözümüzde bir şey fark
Ha,
edemiyoruz.
belki.
Belki konuşsak anlayamıyoruz ama belki edebiyat başka bir şey gösterir. Önermek isterim insanlara. Öyle.
Haklısın ve çok
Benim
teşekkür ediyorum kendi adıma. Hiç bilmediğim bir şey anlattın benim de.
Kanafani'yi de getireyim sana istiyorsan Valencia'ya.
Düşünelim.
Bana
Yok,
harika yapmazsın. Hem ince kitaplar.
burayı mutlu bitirmek istiyorum.
Tamamdır.
Geçiyorum o zaman 2 numarama. Burada bir
Tamam.
tane kitap var. Çünkü
Var.
hiçbir şeyle birleştiremeyeceğim kadar özel bir kitap. Bu
Neymiş?
yine Storytel'de dinlediğim, yine Türkçe çevirisi olmayan Hernán Diéz'in Trust isimli romanı. Muazzam bir kitap. Muazzam bir kitap. Ha,
Evet.
şimdi az önce şey dedin ya, hep 21. yüzyıl dertleri okumuşsun bu sene diye. Buradan sonrası geriye dönüyor. Bu böyle şeyde Amerika'nın büyük buhran döneminde geçen bir kurguyla başlıyor. Önce şey söyleyeyim, 4 kitap bu kitap. Bir tane kitap değil. İlk kitapta birisi buhran döneminde geçen ve buhrandan sorumlu olacağını, işte ekonomik manipülasyonlar yaptığını düşünen bir çiftin hayatını yazıyor. İkinci kitapta bu çiftteki gerçek karakterlerden biri olan adam kendi biyografisini yazıyor. Üçüncü kitapta bu biyografisini yazdırdığı ghost yazarı okuyoruz. Dördüncü kitapta da bu adamın karısının kendi günlükleri. Böyle aşama aşama gidiyor. Hani büyük buhran dönemindeki hiç ama hiç ama hiç asla ilgimi çekmeyen bankacılık manipülasyonlarından şeye bağlanıyor günün sonunda. Bir kadının bir erkeği, bir erkeğin bir kadını yazması ve görmesiyle bir kadının kendisi anlatmasını anlatması arasında ve bir kadının bir kadını anlatması arasında bütün bunlar arasında nasıl bu kadar büyük uçurumlar olabilir
Ben
ya
hayır, yürek mi yedi bu
diyorsun.
sene ya böyle? Nerede? Ben sana önersem bu temaları konuları hayatta okumazsın bu sene.
Gerçekten
Yani
okumam, gerçekten. Şey yaparım Murat, sen bana bunu söylesen şey derim. Murat, meh falan yaparım böyle yani. Bu böyle çok yine denk geldim. Hani öyle şey dinleyecek bir şey ararken, kaydırırken, aa ismini görmüştüm bunun deyip tıklayıp hani özellikle araştırdığım, özellikle seçtiğim bir kitap değildi bu. Çok da memnun kaldım. İyi ki dinledim diyorum. Şey çok güzel. Metinle oynamak mevzusu işte hani böyle dümdüz bir şey yazmıyorsun da onu başka bir forma çeviriyorsun ya. Ve o form aslında başka bir hikaye anlatıyorsun. Formun kendisi bir
çok riskli kitap
mesaj
değil
veriyor
zaten.
falan gibi.
Anlattığı
Çok
konudan tut
riskli. Evet.
her bölümde kullandığı anlatıcıya kadar cilt olabilirsin yani. Bilmiyorum hani genel olarak beğenilmiş insanlar tarafından.
Evet, konuştuğum herkes ya da okuduğunu gördüğüm herkes çok beğendi bu kitabı. O yüzden şeyle iç rahatlığıyla bunu herkese önerebilirim. Ya tabii şey sorun burada böyle bir İngilizce ya Türkçe çevirisi olmayan bir kitap önermek bir sorun farkındayım ama bileyim, bilmiyorum.
Bazen böyle durumlar var. Belki de şey belli bir düzey
Evet.
İngilizce bilen ama ne bileyim ürken insanlar vardır. Gayet olabiliyor mesajını vererekten de belki onu da şey
Evet,
yapmak.
dinleyerek yani yavaş yavaş yavaş yavaş oluyor.
Ben mesela senin yaptığın şeyi yapamam. Okumaya fitim de hani matbu olur, kirli olur
Dinlemek mi?
fark etmez de Yani dinlemek fikri bana mesela bir edebi eseri şey geliyor yani.
Hı.
Zaten herhangi şeyleri bir Spotify'da bir şey dinlemeye çalıştığımda uykum geliyor. O daha da herhalde beni şey
Hmm.
yapar. Öğle vakti 3 saat basarım herhalde kafayı. Ama şey yaptım.
Bilmiyorum ya.
Şansımı zorlayacağım, bakacağız.
Yani beni motive eden şey aslında kolaylığı ya şeyin. Hani bir yerden bir yere gidiyorsun, yol 2,5 saat sürecek. Otobüste midesi bulanıyor. Benim midem bulanıyor. Bir şey okurken böyle konsantre olunca. Acayip kolay geldiği için ve hani bu kolaylıkla bir de kazanımı çok büyük sonrasında. Ama şey oluyor yine hani dinlerken de bu arada. Nasıl böyle okuyup da ulan 10 sayfa geçmiş ne okudum ben diye dikkatini kaybettiğin şeyler burada da oluyor. Ona çok takılmamak lazım. Çok merak ediyorsan geri sararsın. Ya da geçersin, ilerlersin. O kadar da önemli bir şey değilse gibi. Bilmiyorum. Ben memnunum sesli kitaplardan şimdiye kadar.
Okey.
Sıra sende.
Sıra bende. Ben o zaman şey yapayım, biraz daha klasiklerden gideyim. Çünkü ya dedim yani olağanüstü sevdiğim kitaplar yok ama genelde biraz da hani beğenisi artık oluşmuş. Risk alınmayan kitaplar da var. Onlardan da devam ettiğim için biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. D.H. Lawrence'la tanıştım bu sene. İki kitabı da okudum. Biri çeviriydi, biri
Hangileri?
Ölen Adam. Bu şey direkt Bilge Karasu çevirmiş bu arada bunu.
Aa, hadi ya.
Kitabı çok büyük keyif aldım. Acaba Bilge Karasu çevirisiyle bir ilişkisi var mı diyerekten ikinci bir kitabı sen İngilizce okudum. O da
Hı.
Virjinal Gypsy'ydi. O da olağanüstü çıktı. Bu adamın olayı şu. Ya yani kurguyla çok şey yapmak istemiyorum. Boğmak istemiyorum. Hani merak eden bakar. Zaten Lawrence'ın olayı da çok kurgu değil. Yani bu kadar az bastif, bu kadar çok erotik olabilen bir dil ben bilmiyorum. Adamın tek olayı bu ve inanılmaz yapıyor bunu. Benim ilk kitaba ulaşmam, hani ölen adama ulaşması sebebi şeydi. Abi yaş 33, bu sene de Hazreti İsa ile ilgili bir takım şey, onun karakter olduğu bir takım romanları okuyunca kendi kendine eğlenmeye başlamıştır yani. Tabii Lawrence çok iyi
Harika
içerisinde.
bir
Kazanacak His var. Onun da mesela yine böyle bir tematik bir kitabı, şey romanı var. Bir de şey Saramago o var. Daha onu okuyamadım. Hani yine Kazanacak His'i okuyabildim. Bu da o kitaplardan biriydi. Yani Virginia Gypsy ise daha sonra piyasaya asıldı. Hani adamı çok beğendim. Ve öbür türlü de bakayım olan bitene dedim. Yani Bilge Karasu'yla çok alakası yok. Hani ya bu kadar şey ne derler şehvet dolu bir dil ben bilmiyorum.
Bunu en son hangi kitaplarda söylemiştiniz ve ben nefret etmiştim? Söyleyeyim mi?
Şey
İskenderiye dörtlüsü
Lawrence'dır orada
gelsin.
da bir
Ay
Lawrence
çok...
var vardı.
Ay bırak ya. Öf,
Bu
bilmiyorum.
arada
Neyse.
ya senle aynı noktaya gelmiş. Sen ne kadar ilerledin bilmiyorum ama ben Lawrence Durrell'e 3. kitaptan itibaren Rage Quit attım zaten.
Ben
Hani
Justin'de attım Rage Quit'imi. Birincisi bitti. Kapattım, çıktım. No dedim, bıraktım artık.
ya benim iki şey gerçekten hırpaladı, yordu, üzdü, canımı sıktı. 3 biraz iyi gidiyordu ama şey yapmadı yani. Nasıl söyleyeyim? Hani
Ya
demin
buradaki
bastın ya
sorun
Hernan Diaz'ın hani şey riskli bir takım tercihlerinden. Ya, Lawrence'da da bu var. Lawrence Durrell'de de var. Ama bir noktadan sonra sarmıyor yani.
Ya bu şeyi fark ettim. Sorunum şehvetli bir kitap okumakta değil. Tam tersi hoşuma da gider ama bunu böyle bir male gaze'le okuyor olduğumu hissettiğim anda inanılmaz sinirlenmeye başlıyorum. O yüzden Lord şeyde uzak durduğum isimlerden biri.
D.H. Lawrence mı? Yani şey, Virginia Gypsy
Evet.
için muhtemelen aynı şeyi düşünürsün de Ölen Adam'da biraz şey konusu da var yani. Hazreti İsa'yı konumlandırma şekli çok başka. Kazanacak His bambaşka bu arada. Lafı gelmiş onu da anlatayım bu arada. Hani
Anlat
kazanacak
anlat.
övdüğüm kitaplardan biri. O da yeniden çağırmaya gelen İsa. Hani böyle 3 tane İsa'lı kitap okuyayımın ikincisiydi bu.
Öteki de şey İsa'ya göre İncil mi? Şeyse
Aynen.
romandaki.
O da duruyor işte yanında da. İnşallah bitmeden bilmiyorum. Kalmış 13 günümüz. Bakacağız. Aa. Belki şey yayınında birkaç gün daha geçer. Neyse 13. Yani Kazanacak İsim kitabı çok komik bu arada. Ya şöyle komik. Bir tane fiktif bir tane Anadolu köyü var. Bu köyde Rumlar var. Rumların başına bir tane anakronik bir tane ağa koymuşlar. Osmanlı ağası. Ağa oğlancı. Köydekiler de işte böyle bir grup maraba var. İşte köylüler. Onların başına işte bir tane tüccar, papaz. Bir tane daha önde gelen bir tip var. Unuttum ama çok sınırsal böyle kodlanmış yani. Hani orada dini temsil eden, tüccarı temsil eden, şunu bunu temsil eden insanlar var böyle önde gelenlerin köyü. Bu Hristiyan kültüründen ne kadar yaygındır bilmiyorum ama Passion Play diye bir şey var. Onlar bir yıl önce kararlaştırıyorlar. Gelecek seneki İsa'nın işte yeniden dirilişi ne derler tiyatrosunu siz oynayacaksınız diye görev veriyor. İşte sen İsa'sın, sen işte Meryem'sin, yok sen işte bilmem hangi havarisin diye bir takım insanlara rol dağıtıyorlar. Komik olan şu, bu insanlar bu rollerini çok ciddiye almaya başlıyorlar. Ve bunların hepsi erdemli insanlar ya, havariler de, İsa da falan da filan da. Bunların hepsi şey, kolpacı, çakal, ne bileyim böyle çok fazla böyle ne derler böyle iyi huylu insanlar değil. Ama yoksullar, ama İsa'ya geliyor. Özellikle İsa fena geliyor. Ve bu aleyhine işliyor mesela. Köyde çünkü bir sınıfsal bir kurulu düzen var. İşini gören bir tayfa var. Bunlar da onlara çomak sokmaya başlıyor. Çünkü çok sol bir pencereden de mesela herhangi bir dini öğretiyi okuyabilirsin ya. O zaman da işler hani onu çoğu zaman kullanan ve çıkarına götüren bir takım güçlerin aleyhine de okunabilir. Hristiyanlık bunun için bence İslamiyet'e göre daha şey neler verimli bir zemini var hatta. Aksi gibi bir başka bir Rum ekibi daha geliyor köye. Bunlar Türklerden kaçıyor. Ve bunları almıyorlar bunları köye. Ama şeyler ne derler tiyatroya hazırlanan tipler ise Hristiyan kardeşlerimiz bilmem neyimiz falan filan diye başka yol yapıyor. Onların da başında bir papaz var ama o bayağı bir sefil bir papaz. Ama köyün papazı ise bayağı simirmiş bir adam. Hani böyle biraz kör göze parmak böyle sınıfsal çatışmalar da yaşanıyor. O bitiyor. Bu sefer şey ağayla köyün önünde gelenlerin çıkarları birleşiyor. Ve en sonunda bizim şey olan ne derler Hazreti İsa'yı oynayan tipi hakikaten çarmıha geliyor hakikaten sonunda. Onu çok böyle
Gerçekten mi?
tabii, öyle bitiyor. Çok Lenin vari bir pozisyona da sokuyor tabii adamı. Yani ya Lenin teoride şey vardır hani bir noktadan sonra siyasi iradeyi bir koyan arkasını birileri gelir hani çok daha böyle şey daha zorba bir hali vardır. Buradaki şey ne derler İsa konulaşı da böyle. Hani bir ara canı sıkılıyor. Yani bu kadar erdemli, bu kadar iyi, bu kadar güzel olamazsın ya. Bir kitapta böyle bir karakter buldun mu canın sıkılır. Ama burada onun yaptığı biraz da şey yani. Çok böyle vanguard, öncü parti gibi hareket ediyor. Tabii o biraz şey, kazanacak için Yunan toplumuna eleştirisi de var orada. İşte savaş bittiği gibi bu adamlar şey yapıyor yani NATO'ya yanlıyorlar. Aslında nelerler, Nazilere karşı mücadele etmişler. Bir iç savaş yaşamışlar. Çok başka bir toplumsal düzen de oluşabilir orada. Kazakistan solcu zaten. Onun bir hayal kırıklığı var. Bir eleştirel tarafı da var. Ama şey yani çok komik bir kitapları. Bir de böyle Anadolu'da geçiyor. Ben onu da beklemedim. Mesela kitap başladı. Aklımın ucunda sadece İsa vardı. Durup dururken böyle çok feminer bir yer böyle. Zaten kitabı şeyde okuyorum. Balıkesir'de okuyorum. Kitap da muhtemelen oralarda geçiyor bu arada. Sen de geldin yanıma oralar bir de.
Öğren de okudun sen onu. Tamam.
Tabii.
Tamam.
Yani şey tatlı da bir kitap. Kazanacak hepimiz Zorba ile biliyoruz. Hani filmi de filan da var böyle. Ama
Evet,
şey
evet,
ondan
evet,
çok
evet.
daha başka bir kitap bu. İdeolojik olarak da farklı bir kitap yani. O kitap çok daha özgürlükçü bir kitap. Bu kitap çok başka bir yerde duruyor. Çok daha iradeci bir kitap. Tavsiye ederim insanlara yine. Başka
Ya
kazanacak
çok
kitaplar
güzel
var.
anlattın. Öncelikle çok güzel anlattın ama bazı kitaplar sadece o kitabı çok sevene birini anlatırken dinlerken güzel. Okurken eminim çok sıkılacağım ve çok böyle hani öf ya deyip kapatacağım. Rage quit atmasam da sıkılıp bir yerde çürümeye bırakacağım bir kitabı sen anlattığın için senin yorumunla çok eğlenceli oldu. Bazı kitaplar böyle. Ben alacağımı aldım bu kitapta. Okumama gerek yok şu saatten sonra.
Başka keyfi bilir. Kadar şey yapamayacağım hani genel olarak şey yani etraftaki insanlar sevmiyor. Hani farkındayım bu durumun. Yapacak bir şey yok.
O
Öyle o
zaman bir
vardı.
numaralarıma geçeyim mi?
Tabii yapıştır.
Çok hevesliyim bunlar hakkında konuşmaya. Orada burada da yazdım da darladım da insanları konuştum da böyle kitaplar hakkında konuştum. Herkese saatlerce bunları anlattım. Bunu üç kitap. Bir tanesini sesli kitap olarak dinledim. Bir tanesinin Türkçe çevirisi var, bir tanesinin de Türkçe çevirisi yok. Yani bir numaram kesinlikle Albede Sespedes'in Forbidden Notebook. Yasak Günce diye çevrilir umarım. Gizli Günce
Mustafa
diye
Bey de
çevrilir
darladı.
umarım.
Oku oku diye.
Evet, seni de darladım. İşte bu artık şey 21. yüzyıl kurgusu değil, 21. yüzyıl dertleri değil, 1950'lerin dertleri. Ama o kadar 21. yüzyıl derdi ki kadınlık derdi kısaca aslında. Bu Forbidden Notebook'un olayı şöyle, işte savaş sonrası Ortalama burjuva bir aile. İtalya'da geçiyor bu arada bu. İkisi de yani diğeri de Natalia Ginzburg'un işte böyle oldu bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu ikisi de şey İtalyan kadınların yazdıkları. Hatta Natalia Ginzburg Abbadel Sespedes'in bu kitabını çok beğeniyor falan filan gibi böyle bir aslında birbirlerini takip eden de bir şeyleri var. Ya da tam
Bana
tersi.
Ginsburg kitabı
Unuttum.
da hediye ettim bu sene.
Hangisini hediye ettim ben
Aile
sana?
miydi? Yanlış mı
Aile
hatırlıyorum?
Sözlüğünü mü? Aile
Ha, evet,
Sözlüğünü mü hediye
aynen.
ettin?
Aynen.
Tamam harika bir kitap. Evet harika bir kitap. İyi yapmışım ha. Tamam.
Estağfurullah.
Unutmuştum sana hediye ettim onu. Bu ikisinde de şey yani Forbidden Notebook'un olayı şöyle pazar günü bir yani kadın evli ve çocuklu bir kadın ve küçük bir evde yaşıyorlar. Böyle özel alanı olmayan bir ev. Kadın ekmek almaya dışarı çıkıyor. Ekmek almak dışında yani pazar günleri ekmek dışında bir şey almak yasak. Ve gittiği dükkanda böyle şeyin üstünde tezgahın üstünde küçük bir siyah kaplı küçük bir defter görüyor ve durduramıyor onu alma isteğini. Bir şekilde kaş göz yaparak işte şeyle anlaşıyor ve o defteri alıyor ve o deftere yazmaya başlıyor. İlk yazmaya başlaması zaten şey diye bu defteri niye aldım bilmiyorum. Korkunç bir hata yaptım işte. Nereye saklayacağım bunu? Bir yandan da hani saklama dürtüsü de var onun hani kocasından, çocuklarından. Çünkü anlatmaya çalıştığı bir şey var kendiyle ilgili. Kendiyle ilgili keşfetmeye çalıştığı bir şey var. Bunu yazarak yapıyor. Bugünce yazarak yapıyor. Kendi hayatındaki o hani bir aile içindeki anne olarak, eş olarak bulunduğu personasından gizli bir personası var. Ve bu personasını saklamaya çalışırken defteri de saklamaya çalışıyor aynı zamanda. Çünkü onu oraya yansıtıyor. Böyle yazdıkça açılıyor, işte kendini tanıyor, yeni bir şeyler keşfediyor kendiyle ilgili. O korku sürekli devam ediyor. Hani özgürleşmekten gelen bir korku var, tamam mı? Hani böyle bir şey yapacaksın. Bir adım atacaksın ve hani bir şeyleri yıkacaksın bu zamana kadar ola gelmiş ama çok da büyük bir korku var ya orada hani özgürlük korkusu değil ama düzeni yıkıp aslında belki de çok iyi giden bir düzeni yıkıp yeni bir şeye geçme korkusu falan. Hani o kadar güzel yazılmış ki bu. Hani 52 eşittir 2023. Öyle diyeyim sana. O kadar fark yok. 52'de yazılmış bu kitapla günümüzde hissedeceğimiz o sıkışmış dar alanların hiçbir farkı yok.
Geçen hafta Murat bana şey Murat bunu oku demenden daha etkili oldu şu an benim için.
Gerçekten mi? Tamam. Ginsburg'un işte böyle olduğusu da çok benzer bir hikaye. Yine bir kadının işte mutsuz bir evlilik. Bu sefer yani ilk anlattığım yani Forbidden Notebook'taki evlilik mutsuz bir evlilik sayılır mı? Muhtemelen sayılır. Mutsuz evlilik değilse bile mutsuz insanlar, mutsuz bir kadın var, mutsuz bir erkek var. İşte iş arayan, iş bulamayan. İşte çocuklarıyla ilgili işte ergen çocuklar da var. Ergen çocukla uğraşmanın ne kadar büyük bir sorun olduğunu hani kendi ergenliğimi hatırlıyorum. Ara sıra anneme dönüp diyorum anne ya helal olsun hani korkunç bir ergendim ben. Ne fark ediyorum ama bir anne gözünden okumak bunu bambaşka bir şey oldu. Hani kendi o fark ettiğimiz ya yani şöyle kötüydüm böyle bu değil yani. Bir de bir anne tarafından okusan onu sen. Hani çünkü annem de şey de yok ya kızım o kadar da şey değil. Her çocuk yapar öyle falan deyip geçiştiriyor ama hani orada o kadar büyük bir işkence var ki annenin hissettiği
Demet'e
çocuğuyla
okutalım
kurduğu
ya.
ilişki.
5 yıllık hazırlığını yapsın artık yavaş yavaş.
Aa, yok şu an yok hamile birine okutamazsın bu kitabı. Hiç. Okutamazsın. İşte böyle oldu da bunu anlatmayayım. Çok paralel bir hikaye. Üçüncüsü de Lauren Groff. Yine geçen sene
Ha,
bahsetmiştim.
geçen sene de
An
ölmüştü.
evet, geçen sene de olmuştum. Geçen sene Honorable Mention'lardaydı. Bu sene bir numara taşındı. Matrix isimli kitabını okudum. Yani buraya geldiğimde aldığım ilk üç kitaptan biriydi Matrix. Çünkü hani okumak istediğim bir kadın. Bir de hoşuma gidiyor böyle metalar. Hani PDF olmasına rağmen her yerde. Aldım okumaya başladım. Zor bir kitap bu arada. Şey yani benim açımdan diline girmesi hani ağır bir İngilizcesi var bence. En azından benim seviyeme göre. Hani defalarca sözlüğe baktığım falan oldu ama bu dikkatimi kaybettirmedi bana yine de. O güzel bir artı. Burada 1115 miydi? 1138 miydi? Hani bayağı 12. yüzyıla geri dönüyorsun. 12. yüzyılda bir kadından bahsediyoruz burada. Kitap şey başlıyor. Annesini kaybetmiş bir kız. Anne kız yaşıyor ama böyle işte şey de var. Kralla yani aslında kralın kızı olma ihtimali var. Bilmem, öyle şeyler de var. Hani şey soysuz bir kız ama soylu da bir yandan falan gibi. maddi durumları, halleri, vakitleri yerinde. Annesi ölüyor. Annesi öldükten sonra 2 sene böyle annesinin taklidini yapıyor falan, o yazışmalarda bilmem nelerde. Sonra bir şekilde kraliçe tarafından bu fark ediliyor. Kraliçeye karşı da böyle bir romantik bir şey de besliyor hani. Müthiş homoerotik bir kitap. Bayıldım yani, o çok dozunda bir affection var, işte ilişkilenme var, o var bu var. Zaten kitap
Ekoloji
full...
temalarında yazmıyor muydu bu kadın ya?
Geleceğim ona, dur. Geleceğim. Hepsine geleceğim. ne diyordum? Ha,
Tamam, kraliçeyle
full kadınlar
homoerotik
arasında
kurgu
geçiyor
var.
kitap. Sonra bu kraliçe bu kadını 15 yaşındayken mi, 16 yaşındayken mi ne, manastıra gönderiyor. Manastırda hapis, ömür boyu manastırda kalacak. İnançlı bir insan değil bu kadın. Hani dualar ediyor, bilmem neleri okuyor ama o içindeki şey yok hani, böyle bir İsa inancı. Katolik kiliseye gönderiliyor bu arada. Hani şeyi de yok. Hiçbir şey yok böyle şey. Dinsel anlamda bir duygu uyanmıyor bu kadında bütün bunlar olurken. Ama baş rahibi oluyor. Baş rahibi olduktan sonra işte manastırda güncellemeler yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Bu yine şey, bu Forbidden Notebook'taki işte sıkışmış bir kadın var ve elinde bulunduğu o alanla, sahip olduğu o alan içerisinde yine kendine özgür alanlar yaratmaya çalışan bir, ve bunu hani manastır gibi ekstrem bir ortamda yapılabildiğini görmek beni böyle bir hem kahretti hem çok umutlandırdı. Yani hani güçlü bir kadın, sen ne kadar baskı altında da olsun ama kendi varlığını devam ettirme direncini görmek çok iyi geldi bana. Bu arada güçlü kadın olmasına da gerek yok. Bunun. Şey değil, güç değil oradaki, o direnç ve ısrar önemli muhtemelen. Ve hani hayatı, ya şeyde, manastırda ölüyor tekrar sonra. Böyle. Favori
Ekolojiye
üçlümde
gelecek.
bunlar.
Nasıl geleceksin?
Ha şöyle, Lauren Groff'un 3 tane kitabını okudum ben. Üçü de çok farklı birbirinden. Birincisi dediğin gibi Florida,
Biri
öykülerden
basın
oluşuyor
konu
bu.
almış. Florida benim aklımda olan zaten. Evet.
Aynen, Florida. Diğeri Yazgı ve Gazap, 21. yüzyıl evliliği. Tamamen böyle çağdaş iki karakterin, biri tiyatro oyuncusu olmak isterken tiyatro metin yazarına dönüşen ve çok erken yaşta evlenen bir çiftin hikayesi tamamen. Full artı full 21. yüzyıla yani. Sonra bu var işte, o 12. yüzyıl. Bir de o birazcık daha 2000'ler ortası olan şey var. Bilmiyorum, çok yakından takip ettiğim birine dönüştü Lauren Groff. Şimdi hatta şey yapmış, geçen tweetini gördüm. Florida'da bir kitapçı açıyormuş. Genel olarak Florida tarihini anlatan kitaplara ağırlık vereceği. Hatta cebimdeki parayı ağzımla söylediklerimi harcadım gibi bir şeyle duyuruyor kitapçı açtığına falan. Hani bir derdi var kadının belli ki. Ve o etrafta yazıyor. Şimdi bir kitabını daha aldım.
Galiba.
Delicate Edible Birds. O da öykü. Bakalım o ne çıkacak yani. Hani her
Çünkü...
kitabı bambaşka bir yazardan çıkmış gibi. O yüzden heyecanla bekliyorum. Diyerek favorilerimi bitiriyorum. Ama daha çok var geride. Hani
Tahmin ederim.
bir sürü alın. Anı var. Kaç
Afiyet
saatte
olsun.
konuşuyoruz Murat?
Çok.
Çok
Unuttum.
mu?
Bilmiyorum. Süre
Tamam.
yazmıyor hiçbir yerde.
It is time for you to take a break from us. Please do so.